Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 21 Ordibehş 1401, Hicri Kamer'e 9 Şevval 1443 ve Miladi 11 Mayıs 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi hocası Sayın Profesör Doktor Ali Yaman ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye'nin gündemi, sağlık bülteni ve kalıcı itir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi milli kimliğe sahip neslin yetiştirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ile Brüksel'in münasebetlerini güçlendirme çabalarını desteklediklerini belirtti. Devrim muhafızları ordusu Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin mevzilerini havaya uçurdu. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mora, Tahran'da Ali Bakırken ile bir araya geldi. Gazeteci Şirin Abu Akile'nin şehadetine tepkiler artarken şehit bugün kalabalık bir törenle toprağa verildi. Ve İran'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 6 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Eğitim Bakanlığı'nın medeniyeti inşa eden nesil yetiştiricisi olduğuna işaretli, çocuk ve genç neslin milli İslami İranlı kimliğe, özgüvene, imamın düşünceleri ve ülkeler hakkında bilgi sahip, bilge ve verimli nesil olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün yüzlerce öğretmeni kabul ettiği görüşmede, modern ve görkemli İslam medeniyeti inşa etmek için uzun vadeli hedefe işaretle beşeri kaynaklar herhangi bir medeniyetin altyapısı sayıldığını, modern İslam medeniyetini inşa edenlerin bugün öğretmenlerin eğitmekte olduğu neslin olduğunu, bunun için öğretmenlik kişinin değerli ve önemini de bu açıdan algılamak gerektiğini kaydetti. Eğitimciler ve öğretmenlere hitap eden Ayetullah Hamine'yi, çocukların 12 yıllık eğitim ve öğretim süresi, İslam devriminin değerlere ve hedeflerini yeni kuşağa düzgün bir şekilde aktarabilmek ve onlara İslami İranlı bir kimlik kazandırabilmek için en büyük fırsattır, dedi. İslam medeniyetinin gerçekleşmesi için milli kimliğe sahip, dirençli ve bilinçli bir nesil yetiştirmenin önemine de vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi, gerek doğuda, gerekse batıda herkesin zorbalık yaptığı bir dünyada, gelecek nesillerimiz medeniyet inşa etmek, halkı ve vatanı da şerefli kılmak için direnişin değerini ve önemini öğrenmeli diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo telefonda görüştüler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Belçika Başbakanı'nın gelişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülkenin uzun yıllar boyunca kendi diplomatik münasebetlerini karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda ileri götürdüklerini işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran ile Brüksel'in münasebetlerini geliştirme çabalarını sıcak karşıladığını belirtti. Reisi sözlerinin devamında iki ülkenin ilişkileri güçlendirmek için sahip olduğu imkan ve potansiyelleri işaretle, ikili ilişkilerde potansiyel kapasitenin hayata geçirmesinin iki ülkenin işbirliğinin artması için uygun zemin sağlayacağını söyledi. Belçika Başbakanı da telefon görüşmesinde iki ülkenin eskiye dayanan ve olumlu münasebetlerini işaretle, bu ilişkilerin ülkesi için önemli olduğunu, iki ülke yetkililerinin çabasıyla Tahran ile Brüksel'in ilişkilerinin iyi şekilde gelişmesini temenni etti.
Devrim muhafızları bugün Irak'ın kuzeyinde konuştuğu terör yapılanmalarının mevzilerine top atışları ve İHA'lar ile hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine ait topçu birlikleri Irak'ın kuzey bölgesindeki terör üslerine hedef aldı. Devrim Muhafızları Hamza Seyyid-i Şuhada Karagahı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu sabah Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan teröristlerin üsleri ve karagahları Devrim Muhafızları'na bağlı Hamza Seyyid-i Şuhada birlikleri tarafından hedef alınarak yerle bir edildi ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre 5 kişilik bir terör çetesinin tüm üyelerinin Bani ilçesinde yakalandığı vurgulandı. Devrim muhafızları bu çetenin de üyelerinin İslami İran'a karşı kötü ve yıkıcı hedef ve emellerine itiraf etmenin ardından Irak'ın kuzey bölgesinde konuşlu teröristlerin mevzi ve üstlerinin Hamza Seyyid-i Şuhada karargahı tarafından hedef alınarak imha edildiğini belirtti. Hamza Seyyid-i Şuhada Karagahı'ndan dün yapılan açıklamada, Kürdistan eyaletindeki Bani ilçesinde ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör timi tespit edildi. Gerçekleşen başarılı operasyonda terör çetesine ağır bir darbe indirildi ve 5 terörist yakalandığı denilmişti. Yazılı açıklamada operasyon sonucu teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildiği kaydedilmişti. Daha önce de 13 Mart tarihinde Erbil'de Mossad'a ait olan iki casusluk merkezinin devrim muhafızlarının nokta vuruşu yapan füzeleriyle hedef alınmıştı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Yardımcısı bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani ile görüş teatisinde bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Kani, dün Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyaset Direktörü Enrico Mora ile bir araya geldi. Enrico Mora dün Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu. Viyana görüşmeleri ve diğer konuları Ali Bakri ve diğer İranlı yetkililerle görüşmek üzere tekrar Tahran'a gidiyorum. Müzakerelerde kalan anlaşmazlıkların çözümü için çalışmalar devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanı yaptırımların etkisizleştirilmesi için ekonomik değişim projesinin yanı sıra yaptırımların iptal edilmesi için de müzakerelerin takip edileceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ekonomik değişim projesi ve yaptırımların iptal edilmesi yönünde müzakereye değinerek yaptırımların etkisizleştirilmesi ve iptal edilmesi için her iki yol takip ediliyor ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı yaptırımların iptal edilmesi doğrultusundaki müzakerelere dair yaptırımların iptal edilmesi için İran'ın kırmızı çizgileri riayet ederek iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak doğrultusunda müzakereler doğru yolundan takip ediliyor dedi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ali Sani yarın Tahran'a geliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ali Sani yarın üst düzey bir heyet başkanlığında Tahran'a geliyor. İran ve Katar ilişkilerinin gelişmesi ve iki ülkenin 2022 FIFA Dünya Kupası için ikili işbirliğini görüşmek ve yapılan anlaşmaları takip etmek için Katar Emiri, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin resmi daveti üzerine yarın üst düzey bir heyet başkanlığında Tahran'a geliyor. Katar Emiri'nin Tahran ziyareti arifesinde dün İslami İran'ın başkentinde İran-Katar Ortak Siyasi İstişareler Komitesi'nin ilk oturumu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkanlığı'nda düzenlendi. İran-Katar Siyasi İstişareler Komitesi'nin ilk oturumu kapsamında Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet bin Hasan el-Hemadi ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni, bölgesel yakınlaşma ve etkileşimin karşılıklı siyasi güvenin oluşması ve pekişmesi ve ekonomik bağların güçlenmesine sebep olduğuna dikkat çekti. Bakri Keni bölgede sultacı politikalarını meşrulaştırmak için yabancıların bölge ülkelerinin ulusal çıkarlarında anlaşmazlık kılıfını kullanmasına izin vermemek gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkili, yabancıların Fars Körfezi'ndeki varlığı ve müdahalesinin güvenlik ve istikrar sağlayıcı olmadığını, bölge ülkelerince siyasi işbirliği ve ekonomik yakınlaşma ile bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Katarlı yetkili de İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha ziyaretini başarılı bir ziyaret niteleyip, Katar emirinin yakında İran'a yapacağı ziyaret ve siyasi istişareler komitesinin kurulmasını işaretle iki ülkenin münasebetlerini geniş ve derin niteledi. İran-Katar Ortak Ticaret Odası Başkanı Adnan Musapur da yaptığı açıklamada Katar emirinin ziyaretinin İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına işaretle İran ve Katar iş insanlarının birbiriyle daha fazla işbirliği yapmak için oldukça istekli olduklarını kaydetti. Musapur, Katar emirinin üst düzey bir heyet başkanlığında İran'a yarın yapacağı ziyaretin iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde daha parlak bir geleceği müjdelediğini belirtti. Yetkili, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleneceğine göre özel sektörün Kiş'te ev sahipliği yapmak ve bu ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünler ve hizmetlerin ihracatı bağlamında rol ifa etmeye hazır olduğunu vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Filistinli muhabiri şehit etmesini kınayarak Siyonist rejimin gerçekleri ve doğru haberlerin yayınlanmasından korktuğunu belirtti. Bugün Cenin'de El Cezire televizyon kanalından Filistinli muhabiri Şirin Abu Akil'e basın yeleği giydiği halde Siyonist rejim askerlerince hedef alınarak şehit edildi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada Filistinli gazetecinin şehit olması dolayısıyla taziyede bulunup bu katil rejimin yeni cinayetini kınadı. Hatipzade, Siyonist rejimin bu cinayetinin ırkçı rejimin basın, medya ve gazetecilerin rolü ve konumuna önem vermediğini açık şekilde kanıtladığını, Siyonizmin propaganda makinesi ve ona bağımlı medyanın yalan iddialarının aksine işgal rejiminin gerçekler ve doğru haberlerin yayınlanmasından korkup gazetecileri katletmeye kadar ileri gittiğini söyledi. Hatipzade, uluslararası örgütler ve medya birliklerinden Filistinli bayan gazeteci Şirin Abu Akile'nin şehadeti hakkında bağımsız araştırma yaparak Siyonist rejimi bu cinayet için hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı. Filistinli muhabirin şehadetinin ardından El Cezire yaptığı açıklamada bu cinayetin sorumluları hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Dış Yayınlar Servisi yayınladığı bildiride Siyonist rejimin Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesine tepki olarak bir bildiri yayınladı. Korsan rejim cinayetinin şiddetle kınandığı bildiride şöyle yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. İRİB Dış Yayınlar Servisi cesur Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin şehadet haberi ardından dünya kamuoyunu Siyonist rejimin cinayetlerinden sarih ve dürüst olarak bilgilendiren ve bu işgalci rejimin kabul edilemez eylemlerine karşı kayıtsız olmayan, dünyanın özgür muhabirleriyle dayanışma ve dert ortağı olduğunu bildirerek, Siyonist ordunun işgal altındaki topraklar ve Kutsal Kudüs'teki mazlum Filistin halkına yapılanlardan haberdar eden gazetecileri fiziksel olarak ortadan kaldırma konusundaki geniş çaplı eylemlerini kınıyor. Hiç şüphesiz sadece muhabirleri değil, doktorları, hemşireleri ve uluslararası normlar ve anlaşmalar uyarınca askeri saldırıdan sürekli korunan, diğer güçleri hedef alan ve şimdi de Cenin'de ve haber aktarma görevinde olan Şirin Ebu Akile'yi insan hakları ve insanlık ve özgürlük kurbanları ve şehitler kervanına katan Siyonist rejimin bu katil elleri insanlık tarihin belleğinde kalacaktır. İrib Dış Yayınlar Servisi muhabirlerinin de sahte Siyonist rejimin Filistin halkı ve bölge ülkelerine karşı eylemlerinin ifşa edildiği tehlike dolu meydanlarda defalarca çeşitli kazalara kurban gitmeleri dikkate alınarak bu servisin Siyonist rejim tarafından şehit edilen, mağdur edilen ve zarar gören çok sayıda gazeteci ve muhabirin ailesiyle dert ortaklığını bildirmesi bir nevi aile fertleri arasında dayanışma ve dert paylaşımıdır. Ve bu yolda şehit edilen ve çalışanların anısı ve hatırası Press TV, El Alem, Hispan TV ve bu servisteki diğer meslektaşların kalplerinde her zaman yaşayacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti, Katar, Hamas, Cenin'in Kudüs Tugayları, Irak Haşi Şabe Teşkilatı, Hamas ve Nasrullah Hareketi, Siyonist rejimin Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesini kınadılar. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Bahadori Cehrumi, işgal rejiminin yeni cinayetini kınarken, bu cinayetin bir kez daha işgal rejiminin terör eylemlerinde sınır tanımadığını ortaya koyduğunu bildirdi. Katar Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, El Cezire Televizyonu'nun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Siyonist askerlerce şehit edilmesini kınayarak, Siyonistlerin bu eyleminin feci bir cinayet, uluslararası kuralların açık ihlali ve basın özgürlüğüne saldırı olduğunu vurguladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin şehadetine gösterdiği tepkide, Şirin Ebu Akile'nin kendi canını çağdaş tarihte en korkunç işgali ifşa etmeye yolunda feda ederek şehit olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi de Siyonistlerin bu cinayetini kınarken, Siyonistlerin amacının basın sesini susturmak ve cinayetlerin üstünü örtmek olduğunu belirtti. Irak Haşi Şabi Teşkilatı, Filistinli cesur gazeteci Şirin Ebu Akile'nin mesleğinin başından itibaren Filistin meselesini savunduğunu belirtip, şehit ailesi ve dünyanın basın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
İşgal güçlerinin bu sabah Cenin kampına düzenlediği baskını takip ederken işgal rejimin keskin nişancıların açtığı ateşle şehit olan El Cezire kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar işgale karşı mücadelenin devam etmesini ve Filistinliler arasında birliğin sağlanmasını isteyerek Şirin Ebu Akile'nin işgal güçlerince yargısız infazla katledilmesini ve gazetecilerin hedef alınmasını kınadı. Bu arada Cenin vilayetinde yas ilan edildi ve dükkanların kepenklerini kapattıkları ifade edildi.
İran Enerji Bakanı ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı ikili münasebetlerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran Enerji Bakanı ve İran-Ermenistan Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu Eş Başkanı Ali Ekber Mehrabyan, Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Ermeni Eş Başkanı Mer Grigoryan'ın sıcak karşılaması ile bugün Erivan'a gitti. İran Enerji Bakanı ile Ermeni yetkilisi, bakan yardımcıları, üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve parlamento temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen oturumda iki ülkenin münasebetlerinin gelişmesinde de esas rol ifa eden önemli konuları ele aldılar. Bu toplantıda transit, ulaştırma ve ticaret ve enerji alanında işbirliği gibi konular taraflarca masaya yatırıldı. İki taraf İran-Ermenistan 17. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlenmesinin iki ülkenin ilişkilerinin gerçek gelişmesi olarak nitelediler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 453 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.198'e, vaka sayısı ise 7.226.672'ye çıktı. COVID-19 hastalardan 8-18'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.012.770'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti'ne bu örgüte Yemen krizlerinin çözümüne yardımından dolayı teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Danışmanı Ali Asker Hacı bugün Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Hans Grundberg ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik politikalarını eleştirmenin nedenlerini açıklayarak Ankara'nın kontrolü altında Suriye'nin kuzeyinde bölgeler ve evlerin kurulmasının çözüm olmadığını, bunun gelecekte Türkiye için soruna yol açacak bir çıkmaz olduğunu kaydetti.
Rusya'nın işgal altındaki Filistin'deki Büyükelçisi Anatoli Viktorov, kendisi temsilcilerine Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu eleştirmesinin ardından Siyonist rejimin parlamentosunu terk etti. İşgal medyasında yer alan habere göre Rusya'nın işgal topraklarındaki Büyükelçisi Viktorov, dün Knesset üyelerinin Ukrayna'daki askeri operasyon yüzünden Rusya'ya yüklenmelerinin ardından öfkeli bir şekilde Knesset'i terk etti. Rus Büyükelçisi sözde Zafer Günü terörüne katılmak için Siyonist rejim parlamentosunun oturumuna katılmıştı.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında dün gece gerçekleşen operasyonlarda Ukrayna'da 14 cephanelik ve 69 askeri yığınak merkezinin imha edildiğini, operasyonda 9 İHA'nın da düşürüldüğünü bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın direniş silahına vurgu yapmasıyla ilgili. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, araştırma merkezlerinin anket sonuçlarını işaretle Lübnan vatandaşlarının büyük kısmının endişe konusunun direniş silahı değil, geçim şartları olduğunu belirtti. Lübnan'da parlamento seçimleri bu ayın 15'inde ülkenin genelinde düzenlenecek. Lübnan sınırları dışında seçimler 2 gün boyunca düzenlendi. Son sıralarda seçim propagandası hız kazanmıştır. Dünya Bankası'nın bildirdiğine göre Lübnan, son 100 yılın en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldığı bir sırada bazı Lübnanlı gruplar seçim kampanyasında ülkedeki ekonomik krizi görmezden gelerek direniş silahı üzerine yoğunlaşıp Hizbullah'ın silahsızlanmasını istiyorlar. Lübnan'da ekonomik kriz birçok vatandaşın bazı bölgelerden Trablus başta olmak üzere diğer noktalara adeta kaçmak zorunda kaldığı bir şekilde derinleşmiştir. Lübnan vatandaşlarından birçoğu Trablus'tan botlarla kaçarken kendi canlarını kaybetmiştir. Lübnan vatandaşlarının ülkeden kaçış nedenlerinin başında kuşkusuz kötü ekonomik şartları yer almakta. Birçok Lübnanlı gıda maddeleri başta olmak üzere temel ürünlerini bile tedarik edemiyorlar. Washington Post kaleme aldığı bir yazıda Lübnan yöneticilerinin Dünya Bankası'nın dünyanın en kötü ekonomik krizlerinden biri olarak nitelendirdiği durum ile ilgilenmediğini ve Lübnanlıların hükümetin gereken hizmeti sunabileceği konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını, Lübnan'ın en büyük ve fakir kenti Trablus'un kayda değer yüz ölçümüne ve bazı zenginler ve başbakan başta olmak üzere tanınan siyasi isimlerin evlerinin bu kentte bulunması gerçeğine rağmen yardım alamadığını belirtti. Bu durum Lübnan'ın diğer bazı bölgeleri için de geçerlidir, ancak bazı siyasi gruplar ve parlamento seçim adayları seçim kampanyalarında Hizbullah'ın silahı kendi gündemlerine taşımışlardır.
Bu durum Lübnan'ın diğer bazı bölgeler için geçerlidir ancak bazı siyasi gruplar ve parlamento seçim adayları seçim kampanyalarında Hizbullah'ın silahı kendi gündemlerine taşımaktalar. Bu durum Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın tepkisine de yol açmıştır. Nasrullah yaptığı konuşmada anketlerin biri de vatandaşlar için önem arz eden konunun ekonomik, geçim ve yolsuzluk olduğunun ve az sayıda vatandaşın silah direnişine de gündeme getirildiğinin gösterdiğine işaretle maalesef bazı siyasi grupların bu meseleyi en son öncelikten çıkarıp kendi gündemlerini aldıklarını kaydetti. Diğer bir konu ise şu, bazıları direniş silahı üzerine odaklanırken Lübnan gelişmeleri direniş silahının da tümüyle bu ülkenin güvenliğinin hizmetinde olduğunu ve Siyonist rejime karşı kullanıldığını gösteriyor. Lübnan'ın güneyi direniş silahını kullanarak güvenlik sağladığını da gösteren bariz bir örnektir. Direnişin varlığından önce Lübnan'ın güneyi İsrail güçlerinin işgal altındaydı ve güvensizlik yaşıyordu. Ancak 2000 yılından sonra Lübnan'ın güneyi güvenli duruma kavuştu. Siyonist rejim Lübnan'ın bir kısmını işgal etmek üzere suretiyle Büyük İsrail projesini de hayata geçirmeye çalışıyordu. Ancak Hizbullah karşısında yenilince bu planda suya düştü. Nasrullah bu hususta ise direnişin silahsızlanması peşinde olanların onu Lübnan'ın işgal altındaki tüm topraklarının işgalden kurtarması gibi ulusal kazanımlarının tamamını göz ardı ettiklerini ifade ederken düşman İsrail için o dönemde Lübnan'ın güneyinin tamamını işgal ettiği sırada direnişin tüm grupları ile Lübnan'ın işgal altındaki topraklarını da ve tüm esirlerin de özgürleştirmeyi oldukça onurlu bir şekilde başardı. Direnişin Büyük İsrail projesi tabutuna son çiviyi de çaktığını vurguladı. Lübnan Hizbullah hareketinin silahını onun için ulusal prestij kazandırdı ve Lübnanlılar arasında konumunu güçlendirdiği için bazı siyasi grupların direnişin silahını seçim kampanyalarında hedeflerine koydukları anlaşılıyor. Öte yandan Hizbullah'ın silahsızlanması düşüncesi Siyonist rejim ile uzlaşma ekseninde hareket eden bazı ülkelerce desteklenen kişiler tarafından gündeme getirilmesi dikkatlerden kaçmıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bakü ile Erivan arası sınırda gerginliğin yeniden tırmanması konusunda. Bakü ile Erivan'ın siyasi yetkilileri daimi barış anlaşmasının daha kapsamlı şekilde düzenlenmesi için karşılıklı önerilerde bulunurken, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerleri arasında temas hatlarında çatışmalar sürüyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti bir kez daha Ermenistan'ı kendi güçlerine doğru ateş açmakla suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni askeri güçlerinin Kelbecer bölgesinde Azeri güçlerinin mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azeri tarafın bu suçlamasını reddederek iki ülkenin sınırlarında durumun kısmen istikrarlı ve Ermeni ordusunun tam kontrolü altında olduğunu bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın 1992 yılında bağımsızlıklarına kavuştuğu tarihten bu yana Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde mülkiyet konusu Güney Kafkasya'nın iki ülkesi arasında askeri çatışmalara sebebiyet vermiştir. Bu çatışmalar 1989 yılında açıklamalar ve medya üzerinden başladı. Ancak 1992'den 1994 yılına kadar iki ülke arasında askeri çatışmalar yaşandı. Şubat 1989'da Karabağ Yerel Meclisi 110 evet oyla bu bölgenin Ermenistan'a bağımlanmasını kabul etti. Bu girişimin ardından iki komşu ülke arasında tartışmalar başladı ve çok geçmeden askeri çatışmalara dönüştü. Bu çatışmalar sırasında Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarının yaklaşık %5.1'ini oluşturan Karabağ bölgesini yanı sıra bu ülkenin diğer topraklarının %15'ini de işgal etti. Geçtiğimiz senelerde çeşitli barış planları gündeme getirilmiştir. Ancak bu planlar çatışan tarafların biri veya her ikisi tarafından reddedilmiş veya kabul edilemez olarak ilan edilmiştir.
30 yılın ardından Rusya Devlet Başkanı sonunda iki ülkenin liderlerine 10 maddelik barış anlaşmasını imzalatmayı da başardı. Bu anlaşma uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen topraklarının bu ülkeye verilmesi kararlaştırıldı. Bu 10 maddelik anlaşmada ancak iki ülke arasında esas münakaşa konusu olan Karabağ'ın ismi bile gündeme getirilmedi. Bu nedenle bölgenin mülkiyeti yeniden iki komşu arasında anlaşmazlığa yol açmıştır. Bakü ve Erivan yetkililere geçen iki senede bölge ve dünya ülkelerinin desteğini almak suretiyle karşı tarafı zemini olarak tehdit etmeye çalışmıştır. Kuşkusuz bu arada Rusya'nın rolü diğer ülkelerden daha ciddidir ve taraflar Rusya'ya yakınlaşma rekabetine de girmiş bulunuyorlar. Örneğin Aliyev, Putin ile geçtiğimiz sene askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalanmasından sonra Ermeni yetkilileri de bölgesel destek alma konusunda unutmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uzun vadeli ulusal çıkarına aykırı olduğu birçok muhalif veya isim tarafından bildirildi. Bu belgenin de Aliyev tarafından imzalanmasının ardından Ermeni askeri siyasi uzmanlardan Mer Hakobyan, Rusya Karabağ Savaşı sonrası durum ve bölgede jeopolitik gelişmelere dikkate alınarak Ermenistan ordusunun modernizasyonunu Rus ordusu seviyesine çıkarmaya çalışacak şeklinde değerlendirmede bulundu. Bu alanda iki taraf arasında rekabetler devam ediyor ve Karabağ bölgesi üzerinde de mülkiyet konusu Ermeni-Azeri yetkililer için de bir onun meselesine dönüşmüştür. Bunun için her iki komşu ülkenin üst düzey yetkilileri için bir onur meselesi de dönüşmüştür. Bunun için iki komşu ülkenin de üst düzey yetkilileri kamuoyu için Karabağ barış görüşmelerinde de inisiyatifi elde ettikleri anlaşılıyor. Gelinen aşamada ise Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'dan karşılıklı önerilerin de sorulmasından sonra olumlu sinyaller de gelirken sınırlarda da İhlallerde yapıldığı ifade ediliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Mensem Feribert. Değerli dinleyiciler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist rejimin Başbakanı Neftali Bennett'in rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki yönetimine ilişkin son sözlerini kınadı ve bunları uluslararası hukukun ve uluslararası kararların açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Terör rejimi İsrail Başbakanı Neftali Bennett geçtiğimiz pazar günü yaptığı kabine toplantısında İsrail'in Kudüs'ü herhangi bir dış değerlendirme olmaksızın yöneteceğini ve Mescid-i Aksa ve şehirle ilgili tüm kararları alacağını söyledi. Filistin'le ilgili gündem hararetli bir şekilde devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Özellikle işgal altındaki topraklarda saldırıların yoğun bir şekilde devam etmesi gündemin belli başlı ana haberleri ve konular arasında geçiyor. Şimdi bugünkü sohbetimizde, dünkü sohbetimizin devamında işgal topraklarında yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizin ikinci bölümünde tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hocam şimdi bunca acı olayların yaşanması, orada işgal topraklarında direniş gruplarının bu saldırılar karşısında direniş göstermeleri Siyonist rejim kabinesine nasıl yansıyor sizce? Yani geçenlerde Netanyahu döneminde bazı olumsuz olaylar Siyonist rejim kabinesine yansıdı. Netanyahu yolsuzlukla suçlandı. Sonra kabine değiştirildi. Neftali Bennett getirildi. Şimdi bu siyasi düzeni acaba sarsılıyor mu Siyonist rejimin?
Şimdi şöyle, tabii bu İsrail'deki siyasi çok karmaşık bir siyasi yapı var. Ondan sonra orada işte çok enteresan, çok böyle şahinler zaman zaman işte iktidarda bir bakıyorsunuz ortaya çıkıyor. Zaman zaman bu tür biraz önce de söylediğiniz gibi yolsuzlukla alakalı bir takım şeyler gündeme getirilip bazı hükümetler devre dışı bırakılıyor. Gerçekten çok karmaşık bir düzen var. Ama şunu biliyoruz ki yani Filistin meselesinde veya Müslümanlarla olan meselelerde bir ölçüde hemen hemen hepsi aynı tavrı izliyor. Filistinlilere yaşam alanı, yaşam hakkı ne yazık ki tanımak istenmiyor. O bütün bu kabinelerin belki de hani en ortak diyelim, ortak bir siyaseti olmuş. Ondan sonra. Tabii bu da ister istemez işte Filistin'de ve Filistin'i destekleyen bir takım kesimlerde daha böyle işte tepki, bir takım tepkilere ve karşı çıkışlara yol açıyor. Yani ben İsrail kabinesi bağlamında onların kendileri açısından söylüyorum. Filistinlilere yönelik istikrarlı bir şeyleri var. Her türlü şiddet çok ağır. Ondan sonra işte gençlere, çocuklara, yaşlılara demeden ondan sonra sert müdahale ettiklerini. Yeri geldiğiniz zaman hiç acımadan gözlerini kırparan da insanların canlarında olduğunu görüyoruz. Onun için yani kabinede bu gelişmeler ne gibi yansıması olur bilemiyorum. Çünkü İsrail siyasi hakikaten çok böyle kestirilebilir bir şey de değil. Ama Filistinlilere yönelik politika bence hangi hükümet gelirse gelsin değişecek gibi gözükmüyor. Evet. İşte 1948'lerden bugüne İsrail hükümetlerinin meseleye bakışı ortada.
Doğru.
Sadece Filistinlere değil, Filistin davasını destekleyenlere yönelik de çok sert bir şeyleri var. Ondan sonra yaklaşımları var. Yani başkaları da bunu yapsa onlara yönelik de böyle olumsuz bakıyorlar. Bu şekilde bence yer yer tırmandırarak meseleleri orada bir baskı, bir kontrol şeyi sürdürülüyor.
Tahran Radyosu.
Son soruda şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurum ve kuruluşların kararına karşı İsrail'in kayıtsız kalması ve bunun karşısında da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi önemli bu konuya yani dahil olabilecek önemli kurumların pasif davranması nereye kadar sürecek sizce? Yani bunlar nasıl bir sonuca bağlanacaktır? Nasıl bir tablo çiziyorsunuz bunların performansı ile ilgili?
Ya Birleşmiş Milletler biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler ne yazık ki işte bu Güvenlik Konseyi genel kurulan yapı itibariyle bugüne kadar en azından Filistin davasını bir çözüme ulaştıracak bir kapasite gösteremedi. Birçok toplantı yapıldı. Hatta Amerikan başkanlarının inisiyatifiyle pek çok toplantı organize edildi. Tabii burada da bu sorunu çözmek miydi? O da ayrı bir konu. Yani şöyle bir şekilde Filistin davası diyelim, sorunu var oluş, var olmasını devam ettirilmek istenmek suretiyle büyük devletler Orta Doğu'ya müdahale etme imkanı da buluyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Körfez'de bir sorun olduğu zaman sözün Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bağlanmaya çalışılıyor. Yani sorunun aslında kaynağı olan bir takım gelişmeler veya aktörlerle sorun nasıl çözülecek? Aslında gerçekten güvenlik konseyi üyesi 5 büyükler diyelim, 5 büyük ülkenin de içinde olacağı, onların da istediği bir şey olsa bunlar çözüme kavuşturuluyor. Ama Birleşmiş Milletler'den yoluyla, yani Birleşmiş Milletler üzerinden sorunun çözülmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani İslam ülkeleri istikrarlı bir şekilde Filistin davasını gerçekten kahir ekseriyeti diyelim. Şu anda kahir ekseriyetine özgü Filistinlilerin yaşadıkları pek ilgilenmiyor. Umurlarında değildir. Çok azı bu meseleye sahip çıkıyor. Ama kahir ekseriyeti sürekli istikrarlı bir şekilde bu konuyu gündemde tutsalar. Bunu da ABD, Rusya ve diğer ülkeler bilerek bunun hareket etseler, o zaman ne olacaktı? Emin olun bu mesele çözülebilirdi. Bu yapılmadığı sürece, yani İslam ülkeleri gerçekten bu konuda ortak bir tavır sergilemezlerse, ne yazık ki bu şey benim kanımca, kanaatimce devam edecek mi gözüküyor? Bilerek ifade etmek lazım ama böyle yani.
Evet. Değerli Ali Hocam, efendimize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
Çok sağ olun. Siz de efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman Hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünde Filistin gelişmeleri ve işgal topraklarında Siyonist İsrail rejiminin artan cinayetleriyle ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzatması İslami Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın ortak su havzası hakları meselesini takip etmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Başkanlığı'nın İran ile ülkesinin ticari işbirliğinin artmasını istemesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Bercam nükleer anlaşması ile ilgili Amerika'nın yaklaşımına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar temsilcisi, Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasından tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin çok taraflı diplomasi için birçok sorun yarattığını söyledi. Ars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası örgütler temsilcisi Mihal Ulyanov, eski Amerikan Başkanı Donald Trump yönetiminin Bercam nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesini eleştirerek Trump'ın Bercam anlaşmasından tek taraflı çekilmesi bölgede çok taraflı diplomasi ve bölgesel istikrar için birçok soruna yol açmış bulunuyor. Bunlar Trump girişiminin olumsuz sonuçlarıdır. Acaba Amerikalı cumhuriyetçiler açısından bu girişimin olumlu sonuçları da olmuş mudur diye kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise kısa süre önce bir senato toplantısında nükleer anlaşmadan çekilmenin ve İran'a azami baskı yapma kararının işe yaramadığını söylemişti.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın yeni doğan tarama kitlerinin üretiminde ilk 5 ülkeden biri olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran İslam Cumhuriyeti yeni doğan metabolik hastalıkları için tarama kitleri üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olduğunu vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Salı günü yeni doğan metabolik hastalıkları için tarama kitleri üretim projesinin açılış töreninde şöyle dedi. Yeni doğan tarama kiti ülkenin ihtiyaçlarından biri ve şu ana kadar dünyada bu ürüne sahip olan 2 ya da 3 ülke bu ürünü diğer ülkelere çok sınırlı bir şekilde vermiştir dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasının devamında şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberinin akıllıca önlemleriyle, nükleer teknoloji, halkın geçimi, yaşamı ve sağlığını kapsamlı bir şekilde etkileyebilmesi için her geçen gün daha derinlemesine ve seviyeli bir şekilde genişlemektedir.
Hemşehri gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin baraj inşaat projelerinden doğan sorunlar hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin sonucu İran halkı ve bölge ülkelerini kötü yönde etkileyen baraj inşaatlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye hükümeti Dicle ve Fırat nehirlerinin sularını kontrol altına alıp Suriye ve Irak'ta bu hayati nehirlerin akışını engelleyerek bu ülkelerde İran'da ve hatta Kuveyt ve Suudi Arabistan'da bir su krizine neden olmuş bulunuyor. Türkiye'nin bu eylemi bölgedeki su krizini derinleştirirken bölge halkının gündelik hayatına zarar vermektedir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Salı günü İslami Şura Meclisi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'de yasa dışı baraj inşaatı hakkında şunları söyledi. Türkiye hükümetinden komşuluk ilişkilerini dikkate alarak Aras Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda ciddi hassasiyetleri özen göstermesi gerektiği istenmiştir ve bu konu Türkiye Dışişleri Bakanı ile yapılan 3 görüşmede hatırlatılmıştır. İran Dışişleri Bakanı baraj inşaatı alanında İran ve Türkiye arasında iki yönlü bir anlaşma olmadığını belirterek, Türk hükümet yetkililerinin barajların dağlık alanlarda olduğunu ve sadece hidroelektrik amaçlı olduğunu söylediklerini belirtti. Emir Abdullahyan açıklamasının devamında şöyle dedi. Tarihte ilk kez Türk hükümeti ile su konularında ortak bir sınır komitesi üzerinde anlaşmaya varıldı ve Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'ndan uzmanların görüşmeleri planlanıyor. Yakında Tahran'da bir Türk heyeti ile görüşeceğiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizi geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İran ve Türkiye'nin stratejik işbirliği yüksek konsey toplantısı için çalışmaları,
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonu,
Türkiye'de ekonomik krizinin yoğunlaşması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanı ikili ilişkiler ve bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında telefonda görüştüler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 7. toplantısı için yapılan planlamalara işaretle şunları söyledi. Bu görüşmenin yapılması, ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke ve milletin çıkarlarının gerçekleştirilmesi ve ikili ilişkilerin genişletilmesi açısından önemli bir adım olacaktır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin ikili stratejik işbirliği yüksek konseyinin 7. toplantısını en kısa sürede gerçekleştirmeye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretini planlamaya hazır olduğunu vurguladı. Son aylarda İranlı ve Türk yetkililer ikili görüşmelerde veya telefon görüşmelerinde her zaman ikili ilişkilerin ekonomik ve bölgesel işbirliği alanında istikrarı sağlamak ve herhangi bir gerilimi önlemek için önemini vurguladılar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye bazı konularda aynı görüşü paylaşmıyorlar. Örneğin iki ülkenin Suriye'deki gelişmelere yönelik politikası son yıllarda aralarındaki en önemli ihtilaflardan biri olmuştur. Fakat yine de her iki tarafın yetkililerinin iradesiyle yönetilmiştir.
Su kaynakları ve özellikle Aras Nehri'nin suyundan 1 milyar 600 milyon metreküp suyunu azaltan ve İran'ın çevresinin bir kısmına zarar veren Karakurt Barajı, ayrıca İran'ın bazı bölgelerinde toz bulutları, krizini ve tarım arazilerinin tahrip edilmesini şiddetlendiren Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı'nın su alımı ve tamamlanması, iki ülke yetkililerinin çözmeye çalıştığı İran ve Türkiye arasındaki diğer ihtilaf konularıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki komşu arasındaki iyi ilişkileri işaretle yapılan son anlaşmalara uyarınca Türkiye'deki ilgili kurumlar aracılığı ile çevre sorunları ve ortak su kaynaklarının yönetimini takip edeceği ve ortak su komitesi toplantılarına devam edileceğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın dost, kardeş ve komşu ülkeleri olduğunu ve sınırları, ulusal egemenliğini, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne çok saygı gösterdiklerini işaretle, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu'nu başarılı bir operasyon niteledi.
Irak'ta sosyal medya ve siyasi çevreler özellikle parlamentodaki önemli bazı fraksiyonlar tarafından gelen eleştirilerin ardından Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bu açıklama geldi. Söz konusu Irak'ta çevreler, Türkiye'nin Irak'ta PKK tehdidine karşı koymanın ötesinde hedefler peşinde olduğu, yeni hükümetin korunmasının uzamasını bu hususta önemli bir fırsat olarak suistimal ettiğine inanıyorlar. Aynı çevrelere göre Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyon ve askeri varlığı için Erbil'in desteğini alırken, Kazemi yönetiminin sessizliği de Türkiye'nin kendi politikalarını hayata geçirmesine katkı sağlıyor.
Daha önceleri Türkiye, Irak merkezi yönetimiyle yaptığı anlaşmaya göre PKK unsurlarını Irak'ın topraklarının 20 kilometre derinliğine kadar takip ettikten sonra operasyonun hemen ardından kendi sınırlarına dönmesi gerekiyordu. Ancak gelinen aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri önceki anlaşmadaki mesafenin yaklaşık 3 katına kadar Irak toprakları içinde operasyon yapmakta. Nitekim Pençe Kilit Operasyonu sırasında Türk askeri güçleri Irak topraklarının kuzeyinde 60 kilometre derinliğine kadar ileri gitmiştir.
Buna ilaveten Türk güçleri artık kendi sınırlarına dönmüyor ve her operasyonun ardından yeni üsler kurarak kendi askeri güçlerinin bir kısmını Irak topraklarında koruyor. Gelinen aşamada Irak topraklarından yaklaşık 250 kilometre karelik bir kısmı Türk güçlerince işgal edildiği açıkça belirtiliyor. Irak'ta terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra bu süreç çalışmaya başladı, ancak sözde IŞİD hükümeti düştükten sonra Türk güçleri aynı şekilde hareket etmekte.
Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği ve askeri üsler kurduğu bölgeler, Irak'ın kuzeyindeki doğal gazın Türkiye toprakları üzerinden Avrupa'ya gönderilebilecek noktalarda yer almaktadır. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hedef bölgelerinin büyük kısmında petrol ve doğalgaz sahaları veya küresel ticaret yol haritasında stratejik bağlantı noktalarda yer alan bölgelerden oluşuyor. Anlaşılan Türkiye'nin bu saldırı ve operasyonlardan amacının biri Çin uluslararası projesi olan Bir Kuşak Bir Yolu engellemektir. Çünkü Türkiye, Irak'ın ekonomisi ve enerji kaynaklarını kendi kontrolü altına almak ve Rusya'nın Avrupa ve Siyonist rejim İsrail'e sevk ettiği doğal gazına alternatif bir enerji hattını sağlama niyetindedir. Konu hakkında gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye uzun bir süredir özellikle PKK gerekçe göstererek tabii birçok yerde operasyon yapmaktadır. Hem Türkiye'nin içerisinde, yani Türkiye'nin doğu ve güney doğusunda da yoğun operasyonlar var. Çünkü aralıksız bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Fakat yaklaşık 2,5-3 yıldır özellikle Irak'ın kuzeyinde, yani Irak'ın daha çok Kürt bölgesinde operasyonlar başlatıldı ve bu operasyonlarda da kalıcı bir şekilde devam ediyor. Yani oradan ilerlediği sürece ya da ilerlediği alanlarda da askeri güçler kurarak devam ediyor. Yani bir yerleşket meselesi var ve bu yerleşket meselesinde Bağdat hükümetinin ya da Bağdat'taki parti ve başka siyasi yapıların ciddi tepkileri var. Tepki gösterilmesine rağmen Türkiye buralarda askeri üs kurarak devam ediyor. Şimdi PKK ile olan sorunu bir yaklaşık 40 yıl bir sorun Türkiye'nin. Fakat bugüne kadar defalarca bütün siyasi partiler ya da muhalefet yapıları ya da başka kesimler aslında bu sorunu sadece silahla çözülemeyeceğini, daha çok siyasi bir çözüm gerektiğini ve bu çözüm siyasi bir çözüm üzerinden devam etmesi gerektiği konusunda da defalarca dile getirmesine rağmen, ama Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman hükümetler değiştiğinde ya da İçişler Bakanları değiştiğinde daha çok milliyetçi, daha çok Şahin bakanlar falan iktidara geldiklerinde bu operasyonları çok şiddetli bir şekilde devam ettiriyorlar. Fakat bu sonuca gider mi açıkçası bilmiyorum. Yani Bu durum 40 yıldır devam ettiği gibi bugün de yani Türkiye'nin söylediği gibi tamamen yok edilebilir mi onu bilmiyoruz. Yani çünkü o şu bugüne kadar bizim gördüğümüz öyle bir sonuca gidip tamamen bitirilebildiğini falan görmedik. Fakat bu biraz daha kapsamlı devam ediyor. Çünkü daha çok Irak'ın kuzeyinden devam eden bir operasyon. Yani Irak toprakları içerisinde devam eden bir operasyon. Aynı zamanda da bu bir şekilde de başka bir ülkenin iç yapılanmasına, üniter yapılanmasına müdahale olarak da algılanıyor. Yani hiçbir devlet her ne kadar başka ülkelere yönelik örgütler Türkiye'nin içerisinde de olsalar da bu kadar böyle çok ciddi bir şekilde askeriler kurup kalıcı bir halde devam etmiyorlar. Bu muhtemelen şunu daha çok Irak'ın kuzeyindeki yönetimle eşgüdümlü bir şekilde yürütüldüğü şu anda görünüyor.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Ve son olarak Türkiye'de ekonomi kriz ve hayat sorunlarının artmasıyla birlikte halkın durumu daha da kötüleşmiş bulunuyor. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana Türk halkının mümkün olan en kötü durumda yaşadıkları söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye son 2 yılda en yüksek enflasyon oranını %69.97 ile yaşamıştır. Bu arada Türkiye'nin ekonomik durumu son 2 yılda ülke halkı için çok daha zor hale geldi ve yüksek enflasyon oranı bazı şehirlerde insanları uzun kuyruklarda daha ucuz ürünler için yarışmaya sürükledi. Sonuçta ekmek fiyatları 3'e katlandı. Ekonomik krizin devam etmesiyle birçok Türk vatandaşının faturalarını, elektrik, doğalgaz, telefon ve su faturalarını ödemesi zor bir duruma dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise insanlarla empati yapmak için faturalarını ödemeyi reddetti.
CHP Genel Başkanı'nın eyleminin de sadece propaganda ve insanların oylarını çekmeye dayalı olmasına rağmen ancak Türkiye'deki ekonomik krizin bir yıl öncesine göre çok daha ciddi derinliklere indiğini gösteriyor. Mevcut durumda ise Türk halkı elektrik ve gaz faturalarını ciddi şekilde ödeyemiyor. Bu faturaların maliyetleri hane halkı tüketici sepetindeki payı bir kişinin toplam gelirinin %20 ile 30'una ulaşmıştır. Bu da yüksek bir rakam sayılır. Halbuki Karadeniz ve Akdeniz'de gaz kaynaklarının keşfi bir parti propagandası haline bile geldi. Aslında istatistikler Türkiye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek, enflasyonu azaltmak ve ulusal para birimini güçlendirmek gibi Recep Tayyip Erdoğan vaatlerinin temelsiz olduğunu göstermektedir. Türkiye'de enflasyondaki artışın birçok anlamı vardır. Enflasyondaki artışın en önemli anlamı çalışanın gelirindeki düşüştür. Bununla birlikte ülkede bankacılık krizi olasılığı öngörülebilir. Bu bağlamda önde gelen bir Türk ekonomisti Cem Ozan, bu yıl Türkiye'yi büyük bir bankacılık krizi bekliyor, dedi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@devriyes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 96. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde bez ve endokrin bozuklukları ve hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Vücudun endokrin bezleri, vücuttaki hemen hemen her hücreyi, organı ve işlevi etkileyen hormonlar salgılar. Bu bezler arasında hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal ve genital bezler bulunur. Sindirim sistemiyle ilgili olması itibariyle pankreas, sindirim enzimleri salgıladığı için bu hormon salgılayan sistemin bir parçasıdır. Beyin merkezinin alt kısmında yer alan hipotalamus, endokrin sistem ile sinir sistemi arasındaki ana bağlantıdır ve hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi bir bezelyeden daha büyük olmasa da bazen ana bez olarak adlandırılan endokrin sistemin en önemli parçasıdır. Çünkü diğer endokrin bezlerini kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz bezi ön ve arka kısımlara ayrılır. Ön kısım tiroid, adrenal ve genital bezlerin aktivitesini düzenler. Arka hipofiz bezi de idrara karşı hormon salgılar. Bu iki bölümün her biri kendi hormonlarını salgılar. Sağlık Bülteni isimli programımızın bu bölümde Cushing sendromu ile ilgili konuşacağız.
Cushing sendromu vücuttaki kortizol hormonu seviyesindeki artışın neden olduğu nadir bir komplikasyondur. Kortizol adrenal bezler tarafından üretilen bir hormondur ve hayatta kalmak için gereklidir. Kortizolun varlığı hastalık gibi stresli durumlarda uygun tepki vermemize yardımcı olur. Ayrıca kortizol vücudun hemen hemen tüm dokularını etkiler. Sabahın erken saatlerinde büyük miktarlarda ve akşamları çok daha az miktarda kortizol üretilir.
Cushing sendromuna bir tümör veya ilaç sebep olabilir. Bazen kortizol üretimini arttıran adrenal bez tümörüdür. Hipofiz bezinde bir tümörün varlığı da Cushing hastalığına yol açar. Bazı hipofiz tümörleri adrenal bezleri uyaran adrenokortikotropik hormonu ACTH adı verilen bir hormon salgılar. Sonuç olarak uyarılmış adrenal bezler büyük miktarlarda kortizol üretir. Bu duruma Cushing hastalığı denir. Ancak ACTH üreten tümörler vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir. Bu tümörlere ektopik tümörleri denir.
Bu nispeten nadir komplikasyon kadınlarda daha sık görülür ve çoğu durumda 20'li ila 40'lı yaşlar arasında yaşanır. Hastalığın nadir olmasına rağmen hafıza kaybı gibi can sıkıcı yan etkilerinden dolayı bu hastalık göz ardı edilemez türdendir. Cushing hastalığı iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Bu durumda tehlikeli veya ölümcül olup olmadığı doktorlar tarafından tespit edilir. Bu yüzden anormal kilo alma, hafıza bozuklukları ve cilt problemleri gibi belirtiler fark ederseniz en kısa sürede bir endokrinoloji uzmanına görünmeli ve hastalığın teşhis ve tedavi adımlarını da takip etmelisiniz.
Tahran Radyosu.
Kilo artışı, yüksek tansiyon, sinirlilik, kadınlarda saç dökülmesi, yüzde kızarma ve morarma, boyun çevresinde aşırı yağlanma, yüzde yuvarlaklık, yorgunluk, konsantrasyon güçlülüğü, düzensiz adet kanaması ve kısa süreli hafıza bozukluğu bunun yaygın belirtileridir. Bazı hastalar ayrıca daha az yaygın belirtiler yaşayabilirler. Belirtiler uykusuzluk, tekrarlayan enfeksiyonlar, ciltte incelme ve çatlaklar, hızlı morarma, depresyon, sivilce ve akne, zayıf kemikler, kadınlarda kellik, omuzlarda ve kalçada güçsüzlük, bacaklarda şişme, ayaklarda şişme ve şeker hastalığıdır. Tabii ki tüm hastalar bu belirtilerin hepsini taşımaz. Bazı hastalar kilo alımı ve düzensiz adetler gibi daha az veya daha hafif belirtiler yaşarlar. Bununla birlikte bazı hastalarda hastalığın daha şiddetli bir formu gelişir ve hemen hemen tüm semptomlar görülür.
Değindiğimiz gibi bu sendromu olan kişilerde Cushing sendromunun tüm belirti ve semptomları olmayabilir. Ancak Cushing sendromunun kilo alımı ve yüksek tansiyon gibi semptomlarının çoğu kişilerde yaygın olduğu için kesin olarak Cushing sendromunun teşhisini koymak zor olacak. Sonuç olarak Cushing sendromunun teşhisine yardımcı olmak için laboratuvar testleri ve denetimleri yapılır. Tükürük veya idrarda kortizol ölçümü Cushing sendromu için de en sık kullanılan testtir. Yüksek kortizol üretimi, kortizol gibi çalışan dexametazon adı verilen küçük bir hap alınarak da belirlenebilir. Bu testi dexametazon baskılama testi denir. Vücut kortizolu iyi düzende ise kortizol seviyeleri düşer ama kişide Cushing sendromu varsa bu durum oluşmaz.
Hastalıklar ve problemler kortizolu arttırabileceğinden veya kortizol üretimi üzerinde anormal kontrole neden olabileceğinden bu testler her zaman Cushing sendromu tanısını doğrulamak için kesin bir test sayılmaz. Cushing sendromuna benzer bir duruma neden olan komplikasyonlara yalan Cushing durumu denir. Cushing sendromu ile yalan Cushing durumu arasındaki semptomlar ve test sonuçları arasındaki benzerlikler nedeniyle doktorların tedavi sırasında kortizol düzeylerini incelemek ve farkı görmek için başka testler yaptırması ve Cushing'in durumunun depresyon gibi komplikasyonlarını tedavi etmeleri gerekir. Kortizol seviyeleri düşmezse ve özellikle fiziksel belirtiler kötüleşirse Cushing sendromu şüphesi kesinleşir.
Cushing hastalığına yönelik testler ve tanı tahlilleri arasında ACTH ölçümü, alt petrozal sinüs örneklemesi yer alır. Kortikotropin salgılatıcı hormonun uyarılması ve hipofiz bezinin MR'ı doktorun başvurabileceği diğer testlerdir. Hastalığı teşhis ettikten sonra doktor genellikle ameliyat, ilaç ve radyasyon tedavisi arasından hastaya uygun tedaviyi seçmelidir. Hipofiz tümörü cerrahisi ve adrenal rezeksiyon tedavi için kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Hipofiz tümörünü çıkarmak ise Cushing hastalığını tedavi etmenin en iyi yoludur. Bu ameliyat tümörleri hipofiz bezinin ötesine geçmemiş ve fiziki durumu anesteziye uygun olan hastalara önerilir. Cerrah genellikle tümörü buna veya üst dudak yolu ile ve esfenoid sinüsünün içinden erişir. Bu ameliyata astrans esfenoidal ameliyat denir ve hipofiz tümörüne ulaşmak için kafatasının üst kısmında bir delik açılması gerekmez. Bu ameliyat daha az, agresif sayılır ve iyileşme süresi de daha hızlıdır. Cerrah sadece tümörü çıkarır ve hipofiz bezinin geri kalanı sağlıklı kalır ve normal işlevlerine döner. Ameliyat deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa başarı oranı %70 ila 90 arasındadır. Bununla birlikte hastaların %15'inden fazlasının tümör nüksü ile ilgili sorunları vardır. Hastaların tekrarlamasının nedeni muhtemelen ilk ameliyatta tümörün tamamen çıkarılmamasıdır.
İki adrenal bezi de çıkarmak vücudun artık kortizol hormonunu üretemeyeceği anlamına gelir. Adrenal hormonlar hayatta kalmak için gerekli olduğundan hasta hayatının geri kalanında her gün su ve tuz dengesini kontrol eden kortizol benzeri hormon ve florinef adlı bir hormon almalıdır. Bu noktada bir hipofiz cerrahı en iyi tedaviyi önerecektir. Tümör bir MR taramasında görülürse tüm hipofiz bezine radyasyon tedavisi veya hedefe yönelik radyasyon veya radyo cerrahi kullanılabilir. Radyasyon tedavisi tek tedavi olarak veya hipofiz cerrahisi başarılı olmazsa seçilebilir. Şu anda umut verici görünen klinik deneylerde birkaç ilaç test ediliyor olsa da kortizol düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçların uzun süreli tedavi için yararlı olmadığı söylenmelidir. Bu ilaçlar genellikle radyasyon tedavisiyle birlikte reçete edilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 96. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsley.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, insanın erdemliğe ulaşması için ibadet ruhunun önemine işaretle namazın anlamına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bedenleri kuvvetli ve güzel olan ama ruhları ince, çirkin, güçsüz ve zayıf olan insanlar olabilir. Bunlar işe yaramaz. İbadetlerin tümü bizim spor yapmamız içindir. Terbiye edilelim ve ilerleyelim. Elbette ibadetleri tanımak gerekir. İbadetler hem fizikseldir hem ruhsal. Fiziksel ibadet tek başına yeterli değildir. Kişinin namaz kılarken, namaz halinde zikrin kendisine dikkat etmezse, ne dediğini veya kiminle konuştuğunu anlamazsa, namazın anlamını genelde gaflet üzerinden eda ederse, bu namaz faydasız bir namazdır. Tabii ki Arapça okumayanlar, bu cümlelerin anlamını bilmeyenler, eğer namaz kılarken sadece Allah ile konuştuklarına dikkat edip Allah'ı anarlarsa bu da iyi bir faydadır. Fakat namazın anlamını bilmeye çalışın. Namazın anlamını öğrenmek çok kolay bir iştir. Çok çabuk bu kaç cümlenin anlamını öğrenebilirsiniz. Namazı onun anlamına dikkat ederek kılın. Bu tüm takvanın bir sunumudur. Namaz insanı Allah'a yaklaştırandır. Fakat takvalı insanı yaklaştıran. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.